Ayrım 63.
Sayfa 486. Zaman kaybetmemeye kararlıydılar. Karakol komiserine mahalleden birkaç kişi bulması emredildi. Burada ayrıntılarına girmeyeceğim usullerle Fyodor Pavlovich'in evine girip yerinde inceleme yapıldı. Tez canlı belediye doktorumuz, emniyet müdürü, savcı ve sorgu yargıcı ile birlikte gitmeyi çok istemişti. Kısaca şunu da söyleyeyim, Fyodor Pavlovich başına bir şey vurularak öldürülmüştü. Bu cinayetin sonra Grigori'yi yaralayan silahla işlenmiş olması akla en yatkın düşünceydi. Grigori'nin yarası sarıldıktan sonra nasıl yaralandığını bitkin, sık sık kesilen bir sesle de olsa oldukça anlaşılır bir dille anlatması üzerine fenerle gidip söylediği yerde suç aletini de buldular. Pirinç havaneli yolun üzerinde orta yerdeydi. Fyodor Pavlovich'in öldürüldüğü odada olağanüstü bir dağınıklık yoktu. Yalnız paravananın arkasında karyolanın önünde yerde büyükçe bir zarf buldular. Şöyle yazıyordu zarfın üzerinde: "Bana gelmek isterse meleğim Grushenka'ya 3000 rublelik küçük bir armağan." Altına da besbelli gene Fyodor Pavlovich şöyle eklemişti: "Pilicime." Zarfın üzerinde kırmızı mumdan büyük 3 mühür vardı. Ama zarf yırtılmış, içinden paralar alınmıştı. Zarfın bağlandığı ince pembe kurdeleyi de yerde buldular. Pyotr İliç'in anlattıkları arasında özellikle bir şey savcıyla sorgu yargıcını pek ilgilendirmişti. Bu, Dmitri Fyodorovich'in gün ışırken intihar edeceği, buna kararlı olduğu, tabancasını doldurup cebine koyduğu, kendini öldüreceğini bir kağıda bile yazdığı ve benzeri haberiydi. Onun canına kıyacağına bir türlü inanmak istemeyen Pyotr İliç, intihar etmesine engel olmak için gidip haber vereceğini söyleyince de Mitya gülümseyerek "yetişemezsin" demiş. Öyleyse suçlu gerçekten de niyetliyse intihar etmeden oraya, Mokroye'ye yetişmek gerekiyordu. Savcı son derece heyecanlı, "evet evet" diye ineliyordu. "Bu serseriler böyledir. Yarın intihar edeceğim, ölmeden önce bir yaşayayım" derler. Dükkandan içkiyle yiyecek aldığı haberi savcıyı daha da heyecanlandırmıştı. Tüccar Olsufyev'i öldüren delikanlıyı anımsarsınız baylar. 1500 rubleyi kaptığı gibi soluğu berberde almış, sonra paraları doğru dürüst saklamadan tıpkı bunun gibi her önüne gelene göstererek kızlara koşmuştu. Fyodor Pavlovich'in evindeki inceleme hayli oyalayacağı benziyordu onları. Bu nedenle aylığını almak için kente o akşam gelmiş bölge komiseri Mavriki Mavrikiyeviç Şmertsov'u önden Mokroye'ye yolladılar. Mavriki Mavrikiyeviç'e hiç gürültü çıkarmadan suçluyu amirleri gelene dek göz hapsinde bulundurması, çevreden tanıklar toplaması emredilmişti. Mavriki Mavrikiyeviç de öyle yaptı, hiç kimseye sezdirmeden gördüğü işini. Yalnızca eski ahbabı Trifon Borisıç'a bir şeyler çıtlatmıştı. Mitya'nın karanlık balkonda kendisini arayan Trifon Borisıç'la karşılaştığı zamana rastlıyor bu. Mitya, hancının yüzünde, konuşmasında bir değişiklik olduğunu sezinlemişti zaten o karşılaşmalarında. Ne Mitya ne de ötekiler farkındaydı gözetlendiklerinin. Tabancaların bulunduğu kutuyu Trifon Borisıç çoktan aşırmış, hiç kimsenin bulamayacağı bir yere saklamıştı. Emniyet müdürü, savcı, sorgu yargıcı iki troika ile ancak sabahın 5'inde gelebildiler. Doktor cesedi sabah gündüz gözüyle muayene edeceğini söyleyerek Fyodor Pavlovich'in evinde kalmıştı. Aslında onu ilgilendiren hasta uşak Smerdyakov'un durumuydu. Mokroye'ye gitmek için arabalara binen arkadaşlarına, iki gün aralıksız süren böylesine güçlü sara nöbetlerine pek seyrek rastlanır. Bilimsel yönden dikkate değer bir durum demiş. Onlar da gülümseyerek buluşu için kutlamışlardı onu. Bundan başka Smerdyakov'un sabaha dek yaşamayacağını da kesin bir dille eklediğini savcıyla sorgu yargıcı çok iyi anımsıyorlardı. Uzun ama gerekli bir açıklamadan sonra şimdi öykümüzün bundan önceki kitapta kaldığımız yerine geliyoruz. 3. Bir ruhun acıları. Birinci acı. Mitya çöktüğü sandalyede oturuyor, neden söz ettiklerini anlamadan odadakilere şaşkın şaşkın bakıyordu. Birden ayağa kalktı, kollarını havaya kaldırıp, "Suçsuzum!" diye haykırdı. "Bu cinayetle ilgim yok. Babamı ben öldürmedim. Öldürmek istedim ama yapamadım. Başkası öldürdü onu." Tam bu anda perdenin arkasından Grushenka çıktı, koşup emniyet müdürünün ayaklarına kapandı. Yürekler parçalayan bir sesle, "Ben şu gördüğünüz iğrenç, aşağılık kadındır suçlu!" diye bağırmaya başladı. Ağlıyor, kollarını yalvarır gibi odadakilere uzatıyordu. "Benim yüzümden öldürdü babasını. Acı çektire çektire bu duruma getirdim onu. Rahmetli ihtiyara da çok çektirdim. Sonunda böyle oldu işte. Kötü bir insanım ben. Suçlu benim. En büyük suç bende." Emniyet müdürü parmağını sallayarak, "Evet, sensin suçlu!" diye gürledi. "En başta sensin suçlu." Ama hemen yatıştırdılar onu. Savcı kolundan sıkı sıkı tuttu, burnundan soluyarak, "Bu kadarı da olmaz Mihail Makarovich," dedi. "İşimize engel oluyorsunuz." Nikolay Parfenovich de sinirlenmişti. "Önlem almalıyız, önlem almalıyız. Yoksa yürümez bu." Hala ayağa kalkamayan Grushenka çılgın gibi bağırmayı sürdürüyordu. "Birlikte yargılayın bizi. Birlikte cezalandırın. Ölüme de olsa onunla birlikte gideceğim." Mitya hemen Grushenka'nın yanına koştu. Önünde yere diz çöküp kucakladı onu. "Grusha, hayatım, canım, her şeyim." Odadakilere dönerek, "İnanmayın ona," diye bağırdı. "Hiçbir suçu yoktur onun. Hiç kimsenin öldürülmesine neden olmamıştır." Onu Grushenka'dan birkaç kişinin zorla ayırdığını, Grushenka'yı da dışarı götürdüklerini, neden sonra masanın başında kendine geldiğini anımsıyordu Mitya. Sağında, solunda, arkasında göğüsleri küçük plakalı adamlar duruyordu. Tam karşısında kanepede sorgu yargıcı Nikolay Parfenovich oturuyor, masanın üzerindeki sudan biraz içmesini söylüyordu Mitya'ya. Son derece kibar bir tavırla, "İçin biraz açılırsınız, sinirleriniz yatışır, korkmayın." Sorgu yargıcının parmaklarındaki biri yakut, öteki de parlak sarı, pırıl pırıl taşlı iki yüzük birden Mitya'nın dikkatini pek çekmişti. Anımsıyordu bunu. Saatlerce süren o korkunç sorgu süresince gözlerini bu yüzüklerden ayıramadığını yıllar sonra bile hayretle anımsıyordu. Mitya'nın solunda, akşam Maksimov'un oturduğu yerde şimdi savcı oturuyordu. Sağında Grushenka'nın yerinde ise avcı biçimi hayli eski bir ceket giymiş, pembe yüzlü bir delikanlı oturuyordu. Bu delikanlının önünde bir mürekkep okkasıyla beyaz bir kağıt vardı. Sorgu yargıcının yazıcısıydı bu. Gelirken onu da getirmişti. Emniyet müdürü odanın öbür ucundaki pencerenin dibinde sandalyede oturan Kalganov'un yanında ayakta duruyordu. Sorgu yargıcı yumuşak bir sesle 10. kez yineledi. "Bir su içiniz." Mitya yuvalarından uğramış korkunç gözlerini sorgu yargıcına dikmiş. "İçtim beyler, içtim," dedi. "Ama şey, baylar, ezin beni, öldürün, ne isterseniz yapın." Sorgu yargıcı yumuşak ama ısrarlı bir sesle, "Demek babanız Fyodor Pavlovich'in öldürülmesinde sizin hiçbir suçunuz yok," diye sordu. "Bunu kesin olarak iddia ediyorsunuz." "Evet, başka birisinin, başka bir ihtiyarın kanının akmasında suçluyum ama babamın değil. Pişmanım yaptığıma. Öldürdüm ihtiyarı, öldürdüm. Ama bu kanın cezasını başka, korkunç, dökmediğim bir kan yüzünden ödemek. Dehşet verici bir suç yüklüyorsunuz bana baylar, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama kim öldürdü babamı, kim? Benden başka kim öldürmüş olabilir onu? Akıl almaz, olmayacak bir şey bu. sorgu yargıcı, "Söyleyeyim kimin öldürmüş olabileceğini," diye başladı. Ama savcı İpolit Kirilovich, yani savcı yardımcısı İpolit Kirilovich, kısa olsun diye savcı diyeceğiz ona, sorgu yargıcı ile bakıştıktan sonra Mitya'ya döndü. "Uşak Grigori Vasilievich için boşuna üzülüyorsunuz," dedi. "Ölmedi, yaşıyor Grigori. Onun ve şimdi de sizin sözlerinizden anlaşıldığı gibi kafasına kıyasıya vurdunuz ama ölmeyecek. Hiç değilse doktor öyle söylüyor." Mitya ellerini birbirine vurarak "Ölmedi mi?" diye haykırdı. "Yaşıyor demek." Gözlerinin içi gülüyordu. "Tanrım, bu günahkar canavar ruhlu kulunun duasını kabul edip gösterdiğin yüce mucize için sana çok şükürler olsun." "Evet, evet. Duamı, bütün gece ettiğim duaları kabul etti Tanrım." Üç kez haç çıkardı Mitya. Sık sık soluyordu. Savcı sürdürdü konuşmasını. "Biz de Grigori'den öğrendik sizin." Ama Mitya birden ayağa fırlayarak kesti sözünü. "Bir dakika baylar, Tanrı aşkına bir dakikacık durun. Şimdi geliyorum, Grushenka'yı göreceğim." Nikolay Parfenovich de ayağa kalktı ince bir sesle. "Rica ederim," diye bağırdı. "Şu anda olmaz." Göğsü küçük plakalı adamlar Mitya'nın kollarına yapıştılar. O da oturuyordu zaten. Herkesin yüzüne bir bir baktıktan sonra heyecanlı, duygulu bir sesle "Çok üzgünüm baylar," dedi. "Bir dakika görmek istemiştim onu. Bütün gecedir ruhumu kemiren kanın yitip gittiğini, yıkandığını, artık bir katil olmadığımı haber verecektim ona. Nişanlımdır Grushenka baylar. Ah, çok teşekkür ederim sizlere. Yeniden hayata döndürdünüz, kurtardınız beni. Daha 3 yaşında sokağa atıldığımda bu ihtiyar beni bağrına basmış, teknenin içinde yıkamıştır." "Siz de," diye atıldı savcı. Mitya dirseklerini masaya dayadı, elleriyle yüzünü kapayıp kesti sözünü savcının. "Bir dakika baylar, bir dakika. Kafamı toparlamama, soluk almama izin verin. Sersemledim. Doğrusu bu kadarına dayanamıyor insan kafası." "Nikolay Parfenovich, biraz su içseniz," dedi. Mitya yüzünden ellerini çekti, gülümsedi. Bakışı canlıydı. Bir anda değişivermişti sanki. Tavırları da bambaşka olmuştu. Deminki Mitya gitmiş, yerine bir akşam toplantısında dostlarının arasında oturan Mitya gelmişti sanki. Sırası gelmişken şunu da söyleyelim. Mitya kentimize yeni geldiğinde emniyet müdürünün evinde oldukça iyi karşılanıyordu. Ama sonraları, özellikle son bir aydır Mitya oradan kesmişti ayağını. Emniyet müdürü de onunla sokakta falan karşılaştığında yüzünü buruşturuyor, selamını kabalık olmasın diye alıyordu. Mitya farkındaydı bunun. Savcıyla daha uzaktan tanışıyordu. Ama onun da sinirli, tuhaf huylu karısını ziyarete giderdi bazen. Son derece saygılı ziyaretlerdi bunlar. Gel gelelim, bu ziyaretlerin için yaptığını Mitya'nın kendisi de bilmezdi. Kadın nedense ona karşı bir ilgi duyarak ta son zamanlara dek iyi karşılamıştı onu. Sorgu yargıcıyla ise henüz dost değildi. Ama birkaç kez toplantılarda karşılaşmış, hatta bir kez de kadın kız konusunda konuşmuşlardı. Mitya birden gülümsedi. "Görüyorum ki usta bir sorgu yargıcısınız Nikolay Parfenovich," dedi. "Ama şimdi ben yardım edeceğim size. Ah baylar, yeniden doğdum sanki. Sizlerle böylesine senli benli konuştuğum için kusuruma bakmayın. Üstelik biraz da sarhoşum, saklamıyorum bunu. Yanılmıyorsam sizinle bir akrabamın evinde karşılaşmak onuruna ve mutluluğuna erişmiştim Nikolay Parfenovich. Baylar, sayın baylar, sizinle eşit olduğumu iddia edecek değilim. Şu anda karşınızdaki durumumun farkındayım. Grigori beni, evet, babamı öldürdüğümü söylediğine göre korkunç bir zan altındayım. Müthiş bir şey bu, korkunç. Anlıyorum bunu. Ama konumuza gelelim baylar, ben hazırım. Hemen bitiririz bunu çünkü, bakın baylar, beni dinleyin. Suçsuz olduğumu kesinlikle biliyorum, onun için hemen bitiririz, öyle değil mi? Söyleyin, öyle değil mi?" Mitya soluk almadan konuşuyordu. heyecanlıydı. Dinleyicilerini can ciğer dostları saydığı belliydi. Nikolay Parfenoviç ciddi, öyleyse suçlu olduğunuz iddiasını kesinlikle reddettiğinizi yazalım dedi. Sonra yazıcıya dönüp gerekli şeyleri yüksek sesle söyleyerek yazdırmaya başladı. Yazdıracak mısınız? Yazdırmak mı istiyorsunuz bunu? Nasıl isterseniz öyle olsun bakalım, kabul. Yalnız bakın, durun şöyle yazın. Rezalet çıkardığı zavallı ihtiyarın başına öldüresiye vurduğu için suçludur. Birden yazıcıya döndü. Bir de kalbimin en derin köşesinde bir şey için suçluyum ama yazmayın bunu. Bu benim kişisel yaşamımdan bir parçadır baylar, sizi ilgilendirmez. Yani kalbimin en derin köşesindeki. Ama babamın öldürülmesinde suçlu değilim. Korkunç bir şey bu. Dehşet verici bir düşünce. Kanıtlayacağım size doğru söylediğimi, sizler de hemen inanacaksınız. Güleceksiniz baylar. Benden kuşkulandığınız için kendi kendinize kahkahalarla güleceksiniz. Sorgu yargıcı Mitya'nın heyecanını bastırmak istiyormuş gibi soğukkanlı, "Sakin olun Dmitri Fyodorovich," dedi. "Sorgumuza ara verip, önce sizce bir sakıncası yoksa, babanız Fyodor Pavlovich'i sevmediğinizi, onunla sürekli kavgalı olduğunuzu bir kez de ağzınızdan duymak istiyorum. Yanılmıyorsam 10 dakika önce de burada onu öldürmek istediğinizi söylediniz. Öldürmedim ama öldürmek istedim dediniz. Ben mi? Ah, olabilir baylar. Evet, ne yazık ki öldürmek istemesine istedim onu, hem de birçok kez. Ne yazık ki istedim. İstediniz demek. Ne gibi durumların öz babanıza karşı içinizde böylesine bir nefretin doğmasına neden olduğunu açıklayabilir misiniz acaba? Mitya son derece üzgün, omuz silkti, başını önüne eğdi. Açıklayacak bir şey yok bunda baylar. Duygularımı hiçbir zaman gizlememişimdir. Kentte herkes biliyor, meyhanede de. Daha geçenlerde manastırdaki Zosima dedenin hücresinde de söyledim. O akşam da dövdüm onu, neredeyse öldürüyordum. Tekrar gelip öldüreceğime de yemin ettim. Tanıklarım var, binlerce tanığım var. Bir aydır hep tanıkların önünde söylüyorum aynı şeyi. Gerçek budur, apaçık ortada gerçek. Ama duygular başkadır baylar. Bakınız baylar, Mitya kaşlarını çattı. Sanırım duygularımdan sorguya çekmeye hakkınız yoktur beni. Gerçi yetkiniz vardır, bunu kabul ediyorum. Ama beni ilgilendiren bir şeydir bu. Benim iç dünyamla, ruhumla ilgilidir ama şimdiye dek duygularımı gizlemediğim, söz gelimi meyhanede her önüme geleni açtığım için şimdi de açıkça anlatacağım. Bakın baylar, suçlu olduğumu gösteren kesin bir delil olacaktı bu, farkındayım. Babamı öldüreceğimi söyleyip duruyordum herkese, durup dururken öldürüldü. Benden başka kim öldürmüş olabilir onu, değil mi? Haha, hak veriyorum size baylar, hak veriyorum. Doğrusu ben de şaşırdım. Ben öldürmediğime göre kim öldürdü onu öyleyse? Benden başka kim öldürmüş olabilir onu, kim? Birden yükseltti sesini. Baylar, nerede öldürüldüğünü bilmek istiyorum. Lütfen söyleyin bunu bana. Neyle, nasıl öldürülmüş? Savcıyla sorgu yargıcının yüzlerine bakarak söyleyin diye ekledi. Savcı, yatak odasında yerde sırt üstü uzanmış, kafatası parçalanmış olarak bulduk onu dedi. Mitya ürperdi birden. Dirseklerini masaya dayayarak sağ eliyle yüzünü örttü. Korkunç bir şey bu baylar. Nikolay Parfenoviç kesti sözünü. Devam edelim. Babanıza karşı içinizde bir nefretin doğmasına sebep neydi? Her yerde söylediğiniz gibi kıskançlık mı? Evet, kıskançlık. Ama yalnız kıskançlık değil. Para yüzünden ettiğiniz kavgalar mı? Onlar da var. Yanılmıyorsam aranızdaki çatışma 3000 ruble yüzündendi. Malınıza karşılık almanız gereken paradan 3000 ruble eksik vermiş size. Ne 3000 rublesi diye bağırdı Mitya. Çok çok 6000'den belki 10000'den bile çok eksik verdi. Herkese söyledim bunu, bağıra bağıra söyledim hem. Hem sonunda 3000'e razı oldum. Bu 3000 ruble çok gerekliydi bana. Öyle ki Grushenka için hazırladığı, yastığının altında sakladığı paketin içindeki 3000 rubleyi, haberim vardı bu paradan, benden çalınmış sayıyordum. Savcı sorgu yargıcı ile bakıştı, gizlice göz kırptı ona. Sorgu yargıcı, bu konuya gene döneceğiz dedi. Şimdi izninizle zarftaki parayı sizden çalınmış saydığınızı yazalım. Yazın efendim, yazın. Bunun da aleyhime bir delil olduğunu biliyorum. Ama delillerden falan korktuğum yok benim. Kendi kendimi ele veriyorum. Duydunuz mu kendi kendimi? Bakın baylar, birden elem dolu bir anlatımla kaplanmıştı yüzü. Sanırım beni olduğumdan bambaşka bir insan görüyorsunuz karşınızda. Karşınızdaki mert, temiz yürekli, en önemlisi de bunu unutmayın, bir sürü alçaklıklar yapmış ama ruhsal bakımdan temiz, dürüst kalabilmiş bir insandır. Nasıl söylesem bilmem ki. Temiz yüreklilik ateşiyle içi yandığı için ömrü boyunca acı çeken, yani elinde fenerle, Diyojen'in feneriyle temiz yüreklilik arayan ama bu arada hepimiz gibi durmadan alçaklıklar yapan bir insan. Kusura bakmayın hepimiz gibi dedim, oysa benim gibi, yalnızca benim gibi diyecektim. Acıyla yüzünü buruşturdu. Baylar, başım ağrıyor. Biliyor musunuz, dış görünüşü hiç hoşuma gitmezdi. Davranışlarında bir ikiyüzlülük, kendini beğenmişlik, kutsal her şeyi hor görme vardı. İğrenç, tiksindirici bir şeydi bu. Ama şimdi onu kaybettikten sonra böyle düşünmüyorum. Nasıl düşünüyorsunuz? Aslında düşüncemde bir değişiklik olmadı da ondan o kadar nefret ettiğime üzülüyorum. Pişmanlık mı duyuyorsunuz? Hayır, pişmanlık falan duyduğum yok, yazmayın bunu. Bakın baylar, ben de iyi bir insan değilim, elde tutulur bir yanım yoktur. Bu bakımdan onu kötülemek hakkına da sahip değilim. Bunu yazın işte. Sözünü bitirince derin bir hüzün kapladı Mitya'nın yüzünü. Ta baştan beri sorgu yargıcının sorularını yanıtladıkça çoğalmaktaydı zaten yüzündeki bu hüzün. Tam bu anda beklenmedik bir olay daha oldu. Grushenka'yı dışarı çıkarmışlardı ama pek uzağa götürmemişlerdi. Sorgunun yapıldığı mavi odadan iki oda ötede bekletiyorlardı. Akşam dans edilen, içilen, kısacası çılgınca eğlenilen büyük odanın bitişiğindeki tek pencereli küçük odaydı bu. Grushenka orada oturuyordu. Yanında ise olanlardan şaşkına dönmüş, çok korkmuş Maksimov vardı. Grushenka'dan yardım umuyormuş gibi yanından ayrılmıyordu. Göğsü plakalı bir köylüyü kapıda nöbetçi bırakmışlardı. Grushenka ağlıyordu. Bir an geldi, üzüntüsünün büyük acısına dayanamadı, yerinden fırladı, ellerini birbirine vurup "Ah başıma gelenler!" diye bağırdı. Birden onun, Mitya'sının yanına koştu. Bu öylesine beklenmedik bir olaydı ki hiç kimse durduramamıştı onu. Grushenka'nın bağırdığını duyan Mitya da ürpermiş, yerinden fırladığı gibi kendini bilmeden bağırarak ona doğru koşmuştu. Birbirlerini gördüler ama kucaklaşamadılar. Mitya'yı kollarından yakalamışlardı. Çırpınıyor, kurtulmaya çalışıyordu. Genç adamı durdurmak için 3 hatta 4 kişi gerekti. Grushenka'yı da tutmuşlardı. Onu geri götürürlerken bağırarak kollarını Mitya'ya doğru uzatmasını, içi sızlayarak seyretti genç adam. Her şey yatıştıktan sonra Mitya eski yerinde, sorgu yargıcının karşısında, masanın başında buldu kendini gene. "Ne istiyorsunuz ondan?" diye bağırıyordu. "Niçin eziyet ediyorsunuz ona? Suçsuzdur o, suçsuz." Sorgu yargıcı ile savcı yatıştırmaya çalışıyorlardı onu. 10-15 dakikada böyle geçti.